Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Talha Aynacı.
İkisi bir de tekrar birlikteyiz. Talha, hemen haberlere geçiyorum. Bu seferki teknoloji haberlerine Microsoft'la başlıyoruz. Biliyorsunuz Windows 8 kısa bir süredir artık marketlerde satın alınabilir durumda. Hatta indirimli fiyatıyla birçok bilgisayar kullanıcısı da işletim sistemiyle uygun fiyatlara tanışma fırsatı buldu Talha. Şu anda güncelleyenler, yani Windows 7'den Windows 8'e geçenler 30 lira civarı bir fiyat öderken, sıfırdan Windows 8 almak isteyenlerse 80 liraya bu işletim sistemini elde edebiliyorlar.
Evet.
Microsoft da 29 Ekim lansmandan bugüne, daha doğrusu 29 Ekim demeyelim, 26 Ekim. 29 Ekim bizim için özel olduğu için aklımda o kalmış. 26 Ekim'den günümüze Windows 8'in tam 40 milyon adet lisans sattığını duyurmuş. Bu gerçekten çok ciddi bir rakam.
Evet.
Fakat şunu söyleyelim, bu satılan lisanslar sadece direkt üreticiye, yani tüketiciye satılanları yansıtmıyor. Aynı zamanda üreticilerin de PC satışından önce aldıkları lisanslar da bu 40 milyon adetin içinde.
Yani aslında menüde alınan kola gibi bir şey gibi oluyor.
Evet, yani öyle bir şey. Tam olarak şu anda kaç tane kullanıcı bu işletim sistemini kullanmaya başladı bunu bilmiyoruz.
Net bir rakam yok o konuda.
Ama en azından bu PC'ler satıldığında 40 milyon kişi Windows 8 kullanmaya başlamış olacak. Fakat Asus'un konuyla ilgili bir açıklaması var. Biliyorsunuz Windows 8 yeni bir arayüzle birlikte geliyor. Modern arayüz olarak adlandırılan bu arayüz Talha. Daha çok dokunmatik ekran kullanmayı, tablet bari işlevleri kullanıcının masa üstüne getiren bir arayüz. Ve Windows 8 ile beraber de biz dokunmatik ekranı dizüstü bilgisayarlar ve masa üstü bilgisayarlarla tanışmaya başladık. Asus da bundan şikayetçi, diyor ki tüketiciler dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayarlara çok fazla ilgi göstermiyorlar. Satışları bizim beklediğimizden çok daha yavaş ilerliyor. Bir şeyler yapılması lazım.
Ne gibi bir şey ama?
Yani herhalde burada fiyat indirimi belki olabilir. Ama burada fiyat indirimi sadece Microsoft taraflı değil. Sonuçta dokunmatik bir ekrana sahip olduğu için bu dizüstü bilgisayarlar.
Farklı
standart dizüstü bilgisayarlara göre hem daha farklı bir teknoloji dediğin gibi hem de daha fazla fiyat etiketi taşıyorlar. Hani burada çok da fazla yapılabilecek bir şey varmış gibi görünmüyor. Aynı zamanda Windows 8'de kullanıcılar tarafında böyle bir şüpheyle yaklaşılan bir işletim sistemi. Çünkü çok fazla değişiklik getiriyor. Ayrıca Windows 7 inanılmaz büyük bir memnuniyet yaratmıştı. Hani Windows 7'den niye Windows 8'e geçeyim diye düşünüyor insanlar açıkçası.
Yani benim daha önce söylediğim gibi aslında Windows 8 daha çok böyle hani iPad'in, iPhone'un yükselişe geçtiği bir dönemde tabletlere yönelik, hani masaüstü bilgisayarlara da bunu uyduralım formatında yapılmış bir yazılım gibi geldi bana daha çok. Çünkü görünen görüntü onu gösteriyor.
Ya işte masaüstü bilgisayarı tabletlere olabildiğince yaklaştırarak bütün platformlarda aynı deneyimi sunmak Microsoft'un amacıydı. Fakat Asus'un açıklamaları ardından bir diğer bir araştırma sonucu da var ki Asus'u oldukça fazla destekliyor. Diyor ki Windows 8 satışları beklenenden çok daha düşük. Hatta Windows 7'nin çıkışıyla karşılaştırdığımızda ise ciddi şekilde bir yavaşlama söz konusu Windows 8 satışlarında. Çünkü hemen şuradaki rakamları açıklayalım. İlk Windows 7 piyasaya sürüldüğünde %80'e yakın PC kullanıcıların hemen bu işletim sistemine adapte olmuş ve satın almak istemişler. Fakat Windows 8'de bu rakam %55'ler, %50'ler seviyesinde seyrediyormuş ki Windows 7'ye göre çok daha düşük olduğu konuşuluyor. Yani her yeni satılan PC'nin %50'si sadece Windows 8 yüklü olarak kullanıcıya ulaştırılıyor. Ek olarak fiyatlarda da bir araştırma yapmışlar ve Windows 8 yüklü bilgisayarların yüksek donanımsal özellikleri nedeniyle, ki hepsi biliyorsun yeni teknolojiler kullanarak müşteriye sunuluyorlar, 80 dolarlık bir fiyat etiketi farkı taşıdıkları ve bu 80 dolarlık farkın da tüketicilerin Windows 8 ile tanışmasını yavaşlattığını söylemiş bu araştırma sonucu. Demek ki Microsoft her ne kadar 40 milyon tane lisans sattık dese de aslında markete gittiğimizde hem üretici bazında hem de kullanıcı bazında Windows 8 ile ilgili bazı sıkıntılar var.
Evet, dediğine katılıyorum ben de senin. Windows 8'in aslında daha önce de dediğim gibi bu tabletlere yönelik olması ve daha önce de çıkışına yakın dönemde oyun firmalarının çıkıp işte Windows 8 çok kapalı kutu olacak, işimize yaramayacak demesi de ben oyuncu bazında oyuncu kitleyi de etkilediğini düşünüyorum. Bunu da satışlara yansıdığını düşünüyorum.
Gerçi tabii oyunlarda da bazı sıkıntılar söz konusu. Mesela her oyun için neredeyse güncelleme yayınlanıyor. Windows 8'e daha uyumlu, daha hızlı çalışabilsinler diye. Black Ops 2 de bunlardan bir tanesi. Güncelleme yayınlanmadan önceki kısa bir süre önce yayınlandı. Oyun sadece Windows 7'de çalışıyordu. Windows 8'de çalışmıyordu. Bu tip sıkıntılar da yaşadı kullanıcılar.
Aynen öyle. İstersen benim haberlere geçiş yapalım.
Tabii ki Talha.
İlk haberimiz de sen Call of Duty Black Ops 2 dedin. İlk haberimiz de Call of Duty Black Ops 2 üzerine. Haliyle satış rakamlarından bahsedeceğiz. Arkadaşlar, aslında bu gelenek yine kırılmadı. Call of Duty Black Ops 2 11,5 milyona yakın bir satış rakamı elde etmiş ilk haftasında. Şimdi ben çok fazla Call of Duty Black Ops, daha doğrusu Call of Duty hayranı değilim. Çok sıkı takipçisi değilim. Benim en son oynadığım oyun Modern Warfare'dı. Yani bu nesile damgasını vuran ilk oyunuydu ki onu da senden satın almıştım.
Evet, ben de Modern Warfare'i oynadıştım, onu söyleyecektim
tanışma
ama.
Tanışma şeyimiz olmuştu evet. Hatta o şekilde. Ama baktığımız zaman bir fenomen haline geldiğini görüyoruz. Mesela bugün baktığımız zaman nasıl desem Alacakaranlık diye bir film var, kitabı var. Fenomen haline gelmiş. Ne kadar sevmeyeni varsa bir o kadar da seveni var. Yani bu konuda hani bir şey diyemiyorum satış rakamlarına. Hani bu oyunun başarısını gösterir mi, göstermez mi? Çünkü dördüncü seferdir aynı motoru kullanıyor artık yani. Activision herhangi bir değişikliğe gitmiyor da.
Ama işte orada konuyu işleyiş stilleri, aksiyonun hani dozunun her zaman yüksek olması ve vuruş hissiyatını belki de en iyi yansıtan oyunlardan bir tanesi olması Modern Warfare serisini her zaman farklı bir yere konumlandırmamızı sağlıyor. Bir de talaş şu var. Hani sektöre baktığımızda bu ister cep telefonu, ister tablet olsun, isterse de oyunlar olsun. Eğer yeni bir şeyler getiriyorsanız kullanıcının kalbinde, gönlünde farklı bir yeriniz oluyor.
Ki markalaşmış oluyorsunuz değil mi? Artık bir kalıplaşmış
evet,
bir şey oluyor.
Evet, Activision aslında Modern Warfare serisiyle gerçekten kullanıcılara çok farklı bir şey sundu. Ve bugün görüyorsun ki Medal of Honor serisinde bile artık birebir kopyaya gitmeye başladılar. Yani Apple'ın teknoloji dünyasında yaptığını Activision'da first person shooter'larda Modern Warfare ile yaptığını söyleyebiliriz ki aynı şekilde kullanıcıların bir bağlılığı var. Her yeni çıkan oyunu oynamak istiyorlar. Kaldı ki hani oyunları da genel olarak inceleyip baktığımızda tamam aynı grafik motorunu kullanıyor olabilir. Belki eskiden gelen bazı teknolojilerden hala yararlanıyor olabilir. Fakat yine de piyasadaki en iyi oyunlardan bir tanesi
ya
olmayı
mesela,
başarıyor.
Mesela son oyununda şey var. Hikayede etkileşime gidebiliyorsunuz. Yaptığınız seçimler sizi oyunda farklı sonlara götürebiliyor. Farklı şeyler denemişler. Bundan ziyade ben şuna da değinmek istiyorum. Satış rakamlarının %55'i Xbox 360 üzerinde gerçekleşmiş. Geri kalan %45'lik kısmı PlayStation 3'te 400 bin adet de PC'de satılmış. Tabii bu PC'de satılan rakam arkadaşlar sadece kutulu satışlar. Yani dijital satışlarını bilmiyoruz. Net bir rakam yok. Buna ek olarak ben ufak bir şey de belirtmek istiyorum. PlayStation Vita'ya özel olarak geliştiren Call of Duty Black Ops değil, Black Ops Declassified çok düşük satış rakamlarıyla karşılaşmış. Bunun en büyük sebeplerinden birisi de 45 dakikalık bir hikaye moduna sahip olması.
Yani zaten demo oyun gibi bir şey yapmışlar.
Aynen öyle. Yani demosunu yayınlasam bu kadar olur. Bir zaman ilk duyurulduğunda PlayStation Vita'yı sattıracak oyun denilen bir oyundu.
Yani açıkçası PlayStation Vita ile ilgili her haber ayrı bir hüsranı yanında getiriyor.
Evet, yani
bu oyunda bunlardan bir tanesi.
İlerleyen dönemlerde ama çıkacak oyunlarla umarız kendini toparlar.
Ya biz aslında burada şöyle bir suçluluk da hissediyoruz. Biz PlayStation Vita ilk elimize ulaştığında siz de biliyorsunuz 30'a yakın oyunla beraber piyasaya sürülmüştü.
Ve siz de güzel bir inceleme yapmışsınız
evet,
Ermiş'le birlikte.
Hani cihaz güçlüydü. Daha ilk çıkış tarihinde bir sürü oyunu vardı. Bize bir sürü inceleme için oyun gelmişti. Biz dedik ki ya ilk çıkış tarihinde bu kadar fazla oyunu varsa bu cihaz herhalde bir 3 ay içinde coşar gider. Yani evet. Kopartır gider bağlarını. Fakat o günden bugüne PS Vita'da ne doğru dürüst bir oyun gördük ne de cihazla ilgili
cihazı
sevindirici
güçlü
bir
şekilde
haber.
Kullanamıyorlardı. Yani.
Evet.
Öyle de bir şey var yani. Başarılı bir cihaz, donanımsal olarak kuvvetli ama bunu kullanma konusunda yetersiz
yani
kalıyorlar.
Büyük ihtimalle o cihaza dokunmatik bir oyun geliştiresiye, tablete, telefona geliştiririm. Milyonlarca kullanıcıya satarım diye düşünüyorlar. Çünkü
evet,
biliyorsun
aynen.
Yani artık çağ tablet, dokunmatik ekranlı telefon çağı. Burada.
Yani bunu daha önce de değindik işte
evet.
Senin dediğin gibi Nintendo bile bugün ayakta sadece hani kendi kitlesiyle ayakta kalmayı başarabilmiş durumda şu anda hani. Bunun dışında diğer haberimize geçecek olursak Warface free to play oyun Crytek'in geliştirdiği ki Crysis ve Far Cry'den tanıyorsunuz siz arkadaşlar bu firmayı. Warface'in Rusya'daki kullanıcı sayısı 5 milyona ulaşmış. Free to play oyunların günümüzde ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi.
Evet, Erdinci de zaten free to play bir
League
oyun geliştiren.
Evet,
League of Legends'ın ekibine katılması da bu oyunların ne kadar hızlı büyüdüğünü ve bizi ne kadar fazla etkilediğini gösteriyor.
Evet, bizi çok etkiledi. ben şuna da değinmek istiyorum aslında. Kaliteli olduğu müddetçe free to play oyunlarının küçümsenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, gerçekten de çok sıradan, banal oyunlar var ama bunun yanı sıra Warface'i ben maalesef deneme fırsatım olmadı. Bunun dışında ne var? İşte Sony Online Entertainment'ın PlanetSide 2 isimli oyunu var. Onu tavsiye ederim. Ve bunun dışında bu sene içinde çıkmış en başarılı PC oyunları arasında gösterilen bir oyun var ki kendisi de free to play. Tribes Ascent arkadaşlar. Halen oynamadıysanız ben şiddetle tavsiye ediyorum. Hele ki böyle Call of Duty tarzında hızlı bir multiplayer oyunu istiyorsanız, aradığınız oysa Tribes Ascent o konuda hem muazzam bir performans sergiliyor hem oynanabilirlik açısından hem de görsel olarak da çok keyifli bir oyun. Diyeceğim o ki free to play deyip geçmemek lazım. Bu tarz oyunlar tutuyor.
Evet, tutuyorlar ve zaten firmaların genel olarak açıkladıkları bütçelere ve kazançlara baktığımızda da çok ciddi rakamlarda kar
sağlıyorlar. Evet, yayıncı olmadığı için bir de Yani evet. Sonuçta arada yayıncı olmadığı zaman yapımcıya geliyor direkt para. Kullanıcıyla birebir muhatap olabiliyor.
Bir de kullanıcılar genelde orijinal oyuna belki hani 40 lira bile vermek istemiyorlar. Fakat free to play söz konusu olduğunda orada bir rekabet ortamı yaratılıyor. Bu arkadaşın üstünlük sağlamak için 100 dolara, 200 dolara yakın para harcayabiliyorlar.
Ya ben bile paket alıyordum. Son anda kurtardım kendimi. Yani sadece denemek amaçlı girdim Tribes Ascent'e. Aa dedim ya adamda böyle bir silah var. Ben de alsam ben de onun gibi oynarım falan. Elimi atıyordum tam 10 dolarlık bir paket vardı dedim dur ya gözünü evet, seveyim.
Ufak ufak koyuyorlar böyle ufak ufak satın alıp en sonunda büyük rakamı ödemiş
çekirdek
alıyorsunuz.
Gibi, çıt,
evet,
çıt, çıt, çekirdek gibi
çıt atıyorsunuz. Şimdi biz haberlerimizi teknoloji tarafında Microsoft'la başladık ki Xbox'ın hani daha fazla satmış olması da Black Ops'ta yine Microsoft'la devam ettiğimiz anlamına geliyor bir yandan da. Apple'la aslında olayı farklı bir firmaya doğru çekelim. Şimdi tablet dendiği zaman hemen aklımıza birçoğunun iPad geliyor. Çünkü İlk başarılı tabletti. Daha öncesinde bir sürü tablet denendi. Fakat hiçbir iPad kadar başarıya ulaşmadı. Ve artık 7'den 70'e herkes bir iPad'in tam olarak hangi firma tarafından üretildiğini bilmese de o iPad ismini, markasını, model ismini herkes tanıyor ve biliyor.
Kafalarına kazındı.
Evet, en azından tableti iPad diye arayan yine birçok insan oluştu ki biliyorsun evlerde hani ciflemek kelimesi vardır bilirsin.
Tabii,
yine birçok temizlik maddesi cif olarak böyle adlandırılır. Aynı o şekilde iPad'de tabletlere yapıştı. Fakat Android tabletlerin yükselişe geçmesi ve tabletlerdeki Android sistemin özellikle 4.0'dan bu yana oldukça ilerleme kaydetmesiyle beraber Apple'ın tablet pazarındaki hükümdarlığı yavaş yavaş eriyor. Ve burada Android tabletlerin yükselişini görüyoruz. Apple'ın tablet pazarındaki payı %14 küçülerek %55'e gerilemiş durumda. Android tabletlere baktığımızda ise genel tablet pazarında %44'lük bir pazar payına sahipler.
Ciddi hani, bir gerileme ve bir taraftan da
evet, ciddi
bir ilerleme.
Ciddi bir artış ilerleme mevcut. Zaten buradaki aslında bu beklenen bir şeydi yani elbet bir gün olacak deniyordu. Fakat Apple'daki bu başarısızlık, bazı ürünlerin beklentileri karşılamaması ve iPad'in 3. nesli gibi cihazların da çok kısa bir sürede yenilerinin gelmesi de kullanıcılarda bazen hani böyle bir hayal kırıklığı yaratıp
biraz da itici
evet,
olabiliyor.
Değişik tabletleri deneme yolunu seçmeye neden olmuş olabilir diye düşünüyoruz. Yine Apple karlı bir firma açıkladığı karlara baktığımızda tablet satışından yine kar etmeye devam ediyor. Yani %55'lik bir pay fakat Apple'ın tabletleri 100 dolara ya da 200 dolara bulunmuyorlar piyasada. Biliyorsun yine pahalı tabletler satarak evet. %55'li piyasaya hükmediyor. Yine kâna devam edecektir. Fakat Android tabletlerin yükselişi büyük ihtimalle yazılım geliştiricileri de artık yavaş yavaş Android tabletlere özel tablet formuna uygun yazılımlar geliştirmeye itecektir diye düşünüyoruz. Çünkü Android tabletlerin en büyük sıkıntısı tablete özel formda yazılımlarına sahip olmamaları. Bugün Twitter'a bakıyorsunuz cep telefonu yazılımı daha büyük ekranda sadece daha büyüyerek çalışıyor. Herhangi bir şekilde o büyük ekranı kullanmaya yönelik bir işlevi ya da bir menü tasarımına sahip değil ki bu da Android kullanıcıları çok fazla rahatsız ediyor.
Yani Apple'ın uygulamaları burada da yine ön plana çıkıyor anladığım kadarıyla.
Evet öyle.
Şöyle de bir enteresanlık var. Android'in açık bir sistem olmasına rağmen hani uygulama bazında Apple'ın karşısında biraz daha zayıf kalması bana enteresan geliyor.
Ya şimdi burada şöyle bir şey var. Eğer bir uygulama geliştiricisiyseniz hiç kimsenin kara kaşına, kara gözüne, sevabına
tabii,
bu işi yapmazsınız. Evet, evet. Neden? Çünkü yazılım geliştirirken belli bir vakit harcamanız gerekiyor. Vakit harcarken de diğer alternatif işlerden vazgeçiyorsunuz. Bir şekilde para kazanmadan vazgeçip bir şeyler yapıyorsunuz. Yani sonuçta bunun sonunda bir gelir elde etmelisiniz ki hayatınıza devam edesiniz. Çünkü o yazılım geliştirdiğiniz vakitte başka işle uğraşamadığınız için sonuç olarak cepten para harcıyorsunuz. En hızlı para kazanacağınız platformu seçersiniz ki burada şu anda iOS platformu kullanıcılara, geliştiricilere en çok kazandıran, en çok yarar sağlayan platform gibi görünmekte. Android platformuna baktığımızda kopya kullanım çok fazla olduğu için bu açık yapısından dolayı.
Evet.
Şu anda uygulama geliştiriciler tam olarak o verimi sağlayamıyorlar bu platformdan ki iOS'ta birçok ücretli yazılımın Android platformunda free to play, işte kullan reklam gör ama ücretsiz kullanmaya devam et tarzında yöntemlerle satışa sunulması, kullanıma sunulması da tamamen bundan kaynaklı. Platformun açık olması ne yazık ki uygulama geliştiricileri biraz zorluklar yaratıyor.
Yani sadece avantajlı olarak görmemek lazım.
Tabii avantajlı olarak görmemek lazım. Neresi karlıysa doğal olarak bütün geliştiricileri de o tarafta göreceğiz. Yine bir Apple haberiyle devam ediyoruz. Biliyorsunuz Mac Mini'ler kısa bir süre önce duyuruldular ve satışa sunuldular. Fakat Mac Mini alan kullanıcılar tatsız bir sürprizle karşılaşmışlar. Eğer cihazı HDMI'den monitöre bağlarsanız ekran titremesiyle karşılaşıyormuşsunuz ki bu neredeyse Mac Mini alanların ve HDMI kullananların hepsini kapsayan bir sıkıntı. Genel olarak Apple'ın destek formlarına bakıldığında herkesin bu konudan şikayetçi olduğunu görüyoruz. Intel'den bir açıklama gelmiş ve sıkıntının tamamen sürücü kaynaklı yazılımsal bir sıkıntı olduğu kısa bir süre içinde de Intel'in yayınlayacağı yeni sürücülerle birlikte son bulacağı açıklanmış ki bu güzel bir haber.
Evet.
Eninde sonunda yani son bulacak yazılımsal bir sıkıntı donanımsal değil. Cihazı herhangi bir şekilde garantiye götürmeniz gerekmeyecek. Ve şöyle de bir şey de söylenmiş. Eğer DisplayPort'u kullanırsanız denmiş. Bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Apple'ın yeni nesil monitörlerinde de bu port yer aldığı için ya da bir dönüştürücüyle kullanılabileceği için yine kullanıcılara alternatif bir yol sunulmuş.
Ya çok büyük bir problem yok diyebilir miyiz ortada?
Evet, çok büyük bir problem yok ama sonuçta şöyle bir problem var. Satın alıyorsun cihazı ve
büyük bir hevesle böyle
evet, senin evindeki cihazla kutunun üstünde yazdığı şekilde çalışmıyor. Yani HDMI çıkışı var diyor fakat o çıkışı kullanmaya çalıştığınızda bir sıkıntı var. Sıkıntı olmaması her zaman bir tercih meselesidir. Son Apple'la ilgili haberimiz ise biliyorsun iPhone çok popüler bir telefon, çok fazla sattı. 4 ve 4 senenin satış rakamları zaten akıllı telefon pazarında belki de şu ana kadar diğer firmaların ulaşamayacağı adetlerdedir. Evet, durum da böyle olunca birçok aksesuar üreticisi, birçok özel aksesuar geliştiren kişi bu cihazlarla ilgili bir çalışma yapmaya çalışıyor. Enteresandır, Will.i.am de
Black Eyed Peas'in
evet, Black Eyed Peas'in solistlerinden
birisi,
bir tanesi. Ve Will.i.am de iPhone için geliştirdiği bir özel aksesuarı duyurdu. Aksesuarın ismi de iM Plus Photo Social.
Çok enteresan.
Evet, çok enteresan bir isim var. Bu cihaz içindeki özel yazılımıyla beraber hem daha yüksek çözünürlükte fotoğraflar çekmenizi sağlıyor, hem değiştirilebilir lenslerle çok daha değişik çalışmalara imza atabilmenizi olanak veriyor. Alttaki klavyesiyle hızlı yazabiliyorsunuz. Tabii eğer mekanik klavyeye alışık biriyseniz. Çünkü sanal klavye de sonuçta oldukça hızlı çalışan bir metot. Ve aynı zamanda Social kelimesi yani o modelde bulunan Social sosyalden geliyor. Bütün bu çalışmalarınızı sosyal bir ağda paylaşmanızı sağlıyor. Instagram'ın hani madem Instagram yapmış tutmuş ben de ünlüyüm ismimi kullanayım ben de bir şeyler yapayım
ben de
tarzında.
Yapacağım.
Evet bir çalışması. Bu aksesuarın tek kötü yanı sadece iPhone 4 ve 4S ile çalışması. iPhone 5 versiyonunu gelecek sene görecekmişiz ki bence garip bir durum
çok
olmuş.
Çok enteresan. Peki bu tarz ürünlerin böyle uçuk ürünlerin genellikle Apple teknolojileri üzerinde çıkmasına ne diyorsunuz?
Ya aslında burada şöyle bir durum var. Yani Apple ürünlerine baktığımızda 4S diye gidiyor. 3G, 3GS diye gidiyor. Yani aslında bir tane kasayı 2 sene boyunca garanti altına alıyor firma. Ve aksesuar üreticilerine diyor ki eğer siz benim cihazıma bir aksesuar üretecekseniz 2 sene boyunca bunu satabileceksiniz. Çünkü ben ürünü devam ettireceğim. Doğal olarak da insanlar Ar-Ge çalışması yapmak için hem vakitleri oluyor hem de yüksek satış rakamları nedeniyle en de sonunda ben bunu geliştirirsem birilerine satarım diye düşünüyorlar. Bugün baktığımızda Android pazarına Galaxy serisini baz alalım. Galaxy S'ten Galaxy S3'e kadar hiçbir kasa birbirini tutmuyor.
Yani hangi birine ne yapayım?
Evet satış rakamları hiçbir zaman bir iPhone'un herhangi bir modeline ulaşamadı zaten birim bazda. Buna niye bir aksesuar geliştirsin yani, ki adam? Gelecek sene zaten o aksesuarı satamayacak.
Yani dağınık bir kitleye değil de tek bir hedefe doğru, tek yolda ilerliyor diyebiliriz
evet,
herhalde
bir
bunun
de Apple'ın da reklamlarına bakarsanız zaten genelde aksesuar üreticilerini destekleyen reklamlar yaptığını görürsünüz. Hani bir akıllı cover bile, akıllı o kılıf vardı ya kapatıyorsun hani iPad'in evet. Üstüne ekranı kapatıp açıyor. Onu bile neredeyse her reklamında gösterir ki bu da değişik aksesuar üreticilerine aslında birazcık destek anlamına geliyor. Hem kendisi aksesuar üretiyor.
Reklamını da yapıyor.
Evet,
kendisine destek
destekliyor.
İstersen buradan da oyun dünyasının en güzel bayanlarından biriyle ilgili bir habere geçelim. Tomb Raider'ın son oyunuyla ilgili bir haberimiz var arkadaşlar. Lara Croft'un son macerasının 12-15 saat arasında ilerleyeceği, süreceği bildirildi. Tabii bu sevindirici bir haber diyebiliriz. Bu nesilde çok fazla uzun süren oyunlarla karşılaşmadık. Mesela en basitinden hani Call of Duty serisini geçtim. Ben en son Halo 4'ü oynadım. 6 saatte bitti. Bu tarz oyunların mesela Hitman daha başarılıydı. Hani 30 saate falan ulaşan bir süresi vardı. Bu tarz macera tarzı oyunlarının olması gerektiği gibi aslında biraz daha uzun da olabilirdi diye düşünüyorum. 12-15 saat olması bence yeterli. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum
aslında
ama.
Aslında hani Tomb Raider'ın yapısına baktığımızda bir first person shooter değil sonuçta. Yani bir saniyede en azından bir yarım saat geçirmemiz gerekebiliyor. Ya da aynı saniyeyi oyunun ilerleyen kısımlarına da kullanabiliyorlar. Bir yarım saat bir odadan çıkmak için harcıyoruz. Sonra bir yarım saat başka bir odada harcıyoruz vakti. Yine o odaya geri dönüyoruz ama. Yani mekan tasarımları konusunda aslında yazılım geliştiricileri çok zorlamıyor. Fakat bir first person shooter'ı düşünün. Adamları öldürüp sahneyi
çıkıyorsun,
terk etmemiz
zaten bakmıyorsun bile zaten.
5 dakika bile sürmüyor. Ve 5-6 saat boyunca aslında onlarca, yüzlerce farklı sahnede, farklı odada savaşıyoruz. Doğal olarak bu da oyun süresini kısaltıyor. Çünkü geri dönme şansımız olmadığı
evet,
için
aynen öyle.
Yazılım geliştiriciler de haritayı inanılmaz geniş tutmak zorunda. Olabildiğince farklı yerler tasarlamak zorunda kalıyorlar. Hani hızlı ve aksiyon dolu oyunlarda oyun süresinin kısa olması bence doğal. Hitman'de zaten bir saniye geçmemiz bazen 10 dakika sürüyor.
Ki strateji kuruyorsun.
Taşın arkasına.
Ne yapsam acaba öldürsem mi yoksa canına kıyım mıyım ya kesin
evet,
alırsın
yani
falan.
O yüzden 15 saat oyun süresi diyor. Fakat bir first person shooter gibi saniye belki hızlı geçebilsek 5 saatte oyunu bitirebileceğiz.
Aynen öyle ama bundan enteresanı var. Yani 12-15 saat olması tamam gayet yeterli aslında. Lara Croft'u biz hep yüzdürdük bugüne kadar. Bu oyunun da yüzemeyeceği söylendi ki zaten şu anda siz izliyorsunuz arkadaşlar görüntüleri. Lara Croft karaya çıkarken yüzüyor. Yani oyunun trailerında olan bir şey oyunun kendisinde yok ki oyunun dinamiğinde yer etmiş bir özellik bu. Balık gibi kızdı abi bu evet, sürekli yüzerdi yani.
Lara her şeyi yapardı. Yani, tırmanırdı, zıplardı, hoplardı, yüzerdi.
Şimdi çok
önemli
saçma.
Bir aksiyon.
Yani adadasın. Etrafın işte yani dört tarafı denizlerle çevrili adı üstünde. Ama yani yüzme olmaması çok enteresan.
Ya adayı geçtim. Karanın ortasında yine bir kuyu bulup dalıp diğer taraftan çıkıyordu bu kız yani.
Aynen
biliyorsun.
Öyle. Hem bu açıdan oyunun takipçilerini sinirlendirmiş hem de sağlık sisteminin, oyunda karşılaşacağımız sağlık sisteminin çok basit olduğu, işte hani köşeye geçip iki nefes alınca kendine geliyor, hani dinleniyor falan
evet,
muhabbeti var.
Evet, aslında yeni nesil bütün oyunlarda bunu görüyoruz.
Evet, yani Tomb Raider'ın da bu şekilde olacağı söylendi. Tabii haliyle şunu düşünüyorsun, bu nesilde senin dediğin gibi oyunlar çok fazla basitleştirildiğini düşünüyorum ben. Yani bunu neye bağlarsanız bağlayın, isterseniz insanların vakti yok deyin, isterseniz casual kitleye de hitap ediyor. Hani herkes oynasın ya fazla sıkılmasınlar falan. Ama oyunun zevkini çok büyük oranda baltalandığını düşünüyorum ben. Tomb Raider'ın da bu konuda nasıl bir performans sergileyeceğini şimdiden merak ediyorum.
Yalnız biraz da basitleşsin. Aklıma şimdi oyunlar basitleşti falan dedikçe Sega Mega Drive'deki o sinir krizi geçirdiğim sahneler geldi.
Kontra falan mı diyorsun?
Bir checkpoint'ten diğer checkpoint'e gidene kadar 40 takla atardık. Tam checkpoint'e böyle bir milim kalmış ölüyorsun. Seni bir yarım saat öteye atıyordu oyun.
Atıyor evet aynen öyle.
Ya bilmiyorum Japon mantığından kurtulmak da biraz iyi oldu diye düşünüyorum bu tarafta.
Peki o zaman bir şey demiyorum ben. Fazla karıştırmayalım kurcalamayalım oraları.
Şimdi PC dünyasına geri dönüyoruz ve bu tarafta yine çok güçlü bir güç kaynağı haberi vereceğim sizlere. Hercules Modern isimli güç kaynağı tam 1600 watt güç verebiliyor.
Adına
ve
yaraşmış.
Evet
adına
çıkış yakışmış. Amper gücüne baktığımızda da 110 ampere kadar güç çekebildiğimizi görüyoruz bu güç kaynağından. Sunucular ve yüksek güçlü oyun bilgisayarları için tasarlanmış ama genel olarak oyun PC'lerinde veya rekorlarda göreceğiz gibi geliyor. Yani sunucularda bu tip modeller zaten kullanılmıyor. Sunucular kendilerine özel kasalar olduğu için genelde satın aldığınızda kasanın içinde bir güç kaynağı görüyorsunuz. Kendi sunucusunu kendi kuran çok az insan var yani bu
yani
tip konular,
bu
profesyonel uygulamalarda.
Belli bir kitleye hitap ediyor diyebiliriz o zaman.
Evet eğer siz de ben hızlaşırtma yapacağım bana 110 amper güç çekmek gerekli kaynak yapacağım falan diyorsanız ki biliyorsun belki de hani geçen programda öyle bir yorum vardı yine evet. Güçlü bir güç kaynağı için. Zeus isimli bir güç kaynağı vardı
Herkül,
orada da.
Bunlar şeyden
evet,
gidiyor.
Aynen öyle devam ediyor.
Olimpos'tan devam ediyor.
Mitolojiden devam ediyorlar. Orada da çok güzel bir yorumdu bence. Hani bu kadar gücü ne yapacağım diye. Gerçekten bu kadar gücü ne yapacaksın? Ve bu sonuçta 80 Plus Silver sertifikasına sahip Gold değil. Yani verimliliği de aslında düşük bir güç kaynağı. Verimli düşük güç kaynaklarından uzak durun. Bu fazla elektrik sarfiyatı yapacağınız anlamına geliyor. Yani %80'in üstünde verimliliği olsa da %80'ini bulmuş bırakmışlar diyebiliriz orada. Silver onu birazcık işaret ediyor. Bir diğer haberim de Sapphire'den. Biliyorsunuz Sapphire'in ekran kartlarında kullandığı Vapor X isimli bir soğutma sistemi vardı. Bu çok başarılı. Çünkü Vapor Chamber denen bir ısı borusu, ısı aktarım teknolojisi sayesinde çok küçük alanda çok verimli bir soğutma sağlayabiliyordu firma. Şimdi bu teknolojiyi PC'lere taşıyor ve 4 adet ısı borusuyla çalışan 12 santimlik fanla soğutması sağlanan bir soğutucuyu PC kullanıcılarının beğenisine sundu firma. İlk test sonuçlarına baktığımızda herkes çok beğenmiş ve genel olarak soğutucunun hem çok sessiz çalıştığı hem de 4 tane ısı borusuna sahip olmasına rağmen 800 lira ısı borusuna sahip modellerden çok daha verimli çalıştığı söylenmiş ki bu da VaporX teknolojisinin gerçekten de hani ekran kartındaki o bütün verimliliğini PC'ye taşıyabildiğinin bir göstergesi oluyor. Eğer bilgisayarınızı kullanmak için farklı bir çözüm arıyorsanız, farklı bir markayı denemek istiyorsanız artık Sapphire'de seçenekleriniz arasına eklenmiş durumda.
Evet buradan istersen meşhur Black Friday denilen.
Evet aslında bizim Amerika'da de gündemimizde çok fazla vardı biliyorsunuz satışlarda.
Evet şöyle zaten şu anda siz izliyorsunuz arkadaşlar ekranda. O çılgınlık anını. Şimdi Black Friday'i birazcık açmak istiyorum ben. Kara Cuma. Bizim mübarek Cuma gününü Kara Cuma olarak geçiyorlar orada. Black Friday Amerika'da birkaç farklı etkinlikte kullanılmış. Daha önce Amerika borsası battığı dönemde kötü bir isim olarak geçmiş. Ancak bir yerde daha geçiyor. Şükran gününün ertesinde Noel hazırlıkları aşamasında yapılan alışveriş çılgınlığına Black Friday adı veriliyor bildiğin gibi.
Ve özel indirimler yapılıyor.
İnanılmaz indirimler yapılıyor ve insanlar gördüğünüz gibi böyle çılgınlar gibi koşarak ve hani bu cüzi miktarlarda hani peynir ekmek gibi çok pahalı cihazları, teknolojik aletleri, oyuncakları veya ıvır zıvır alabiliyorlar. Şimdi buradan elimize geçen konsol rakamları var. Şimdi arkadaşlar diyecek ki niye bize ne bunlardan? işte Türkiye'deki satış rakamlarını açıklar mısınız falan gibisinden yorumlar geliyor bazen. Eğer olursa, elimize geçerse ben seve seve açıklamak isterim. Şu onunla ilgili aslında bir güzel de bir yorum var. Demiş ki bizim bayramlarda daha çok baklava satılıyor demiş yorumlardan birisi. Ben buna katılıyorum. Maalesef bizim ülkemizde hani ne kadar satış rakamı olabilecek? Sonuçta Amerika bu işin önemli kaynaklarından
adamlar birisi. Adamlar bir güne neredeyse bizim mağazanın ayda ya da yılda yaptığını yapabiliyorlar orada satış rakamı.
Aynen
olarak.
Öyle. Zaten rakamlara da geçtiğimiz zaman bunu anlayacağız. Nintendo'dan başlamak istiyorum. Nintendo'nun bütün konsolları, Nintendo 3DS, DS, Wii ve Wii U toplamda 1.2 milyonluk satış rakamı elde etmiş
küçük
bu dönemde.
Bir rakam.
Çok başarılı bir rakam. Ama 4 tane konsolun olduğunu da belirtmek lazım burada. Xbox 360 tek başına 750 bin adet satmış bu dönemde. PlayStation 3 575 bin adet satıyor. PlayStation Vita 160 bin adette.
Aslında kalıyor. Amerika'da 575 bin adet Xbox karşılığında yine zafer sayılır. Çünkü Xbox sonuçta Amerikan malı olduğu için Amerikalılar tarafından
evet.
Daha fazla tutuluyor.
Aynen öyle, katılıyorum. Yani rakamlara baktığımız zaman yani oyun sektörünün hani oyun firmalarının niye bu bayrama bu etkinliği
vesaire gösteriyor aslında.
Bu etkinliği de mesela geçtiğimiz aya baktığımız zaman Kasım ayında çıkış yapan oyunlar işte Call of Duty Black Ops adını sen getir. Halo 4 ve çok bunun gibi bir sürü AAA yapımı oyunlar çıktı. Hitman çıktı, Far Cry çıktı. Şimdi ben oyun dünyasında bu ayı yapacağım biraz sonra geçeceğim. 5 tane oyun çıkıyor bu ay. Hani millet yatışa geçti.
Bu tarihi yetiştiriyorlar aslında.
Yani oyun dünyasına da bu etkinliğin ne kadar şekil verdiğini görebiliyoruz
yalnız
aslında.
Yalnız satış rakamlarına baktığımızda yine PlayStation Vita.
Evet, Vita maalesef 160 binde kalmış.
Bu indirim bile yaramamış ona. Bilmiyoruz geleceği ne olacak. Gerçekten çok enteresan.
Ki şöyle bir geçenlerde bir İstatistik de tutulmuştu Kotaku tarafından yanlış hatırlamıyorsam. Kullanıcıların büyük çoğunluğu Amerikalı kullanıcıların çocuklarının ve kendilerinin iPad istediklerini hani eğlence aleti olarak birinci sırada iPad'in yer aldığını görüyoruz.
Zaten
Nintendo 3DS geliyor daha sonra ardından. PS Vita çok aşağılarda kalmış. Ya reklam konusunda veya tanıtım konusunda bazı sıkıntılar yaşandığını düşünüyorum.
Belki de gerektiği kadar önem vermediler yine
olabilir.
O sözlerini tutamadılar. Gerçi yani Apple'a baktığımızda her telefon ve tablet sunumunda mutlaka bir oyun tanıtıyor firma. Zaten cihazlarını biraz da oyun konsolu olarak konumlandırmaya başladılar. Sürekli oyunların satışlarından ve oyun adetlerinden bahsediyor.
Ki daha önce aslında pek şey yaparlardı hani biz oyun konsolu değiliz gibisinden açıklamalar evet. Olurdu genelde. Demek ki bu konuyu kabullenmişler.
Tamamen artık o tarafa doğru çalışıyorlar. Yani bu onun göstergesi.
Evet, bundan sonraki haberimizde ben sana bir soru sorarak bu habere giriş yapmak istiyorum. Oyunlar sanat mıdır?
Ya açıkçası ben şöyle bir şey söyleyebilirim bunu. Ticari kaygıyla yapılan hiçbir şeyin sanat olduğunu düşünmüyorum. Onlar sadece bir mamuldür. Yani ticari kaygıyla yapılmış işin sonucunda ortaya konmuş bir üründür. Bir sanat ürünü değildir.
Satsın da.
Evet, sanatçılar
popüler kültüre hitap eden diyelim.
Tabii ki popüler kültüre hitap eden ürünlerdir, malzemelerdir. Sanatçılara baktığımızda gerçek sanatçılara genelde halkın içinde yaşayan maddiyattan önce gerçekten zevk aldığı, keyif aldığı şeyi yapmaya çalışan insanlar olduğunu görüyoruz. Hani yararlı şeyler mi yapmışlardır, yapmamışlar mıdır bu tartışılır. Fakat sonuçta bir sanatçı kendisi düşündüğü, sevdiği şeyi ortaya koymuştur. Ruhundan bir parçayı katmıştır eserine. Bu toplum tarafından saygı görürse eğer, beğenilirse para kazanmıştır. Görmezse sefalet içinde yaşamını son bulmuştur. Fakat
evet.
Sanatını yapmaktan da vazgeçmemiştir.
Aynen,
bunu hep böyle
evet.
Gördük.
Şimdi
yani bence şunu söyleyebilirim.
Tabii.
Oyunlar sanat değildir daha.
Daha değil
yani
mi
bu free to play olan oyunlar dahil sanat değillerdir.
Sanat değildir
yani.
Ben bu konuda sana bazı yerlerde katılmıyorum. Bazı oyunlar gerçekten sanat tadında. Mesela Shadow of the Colossus diye bir oyun var. Ico var. Ki şu anda arkada dönen Flower ve Journey gibi oyunlar var. Bunlar bence sanat olarak değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü farklı sanat dallarını bir araya getiriyor. Görsel, müzik, oynanabilirlik demeyeceğim. O oyuncuya kalmış bir şey. Şuraya geleceğim. New York Modern Sanat Müzesi artık oyunları da sanat olarak kabul ederek artık oyunda sergileyeceğini açıkladı. 14 tane oyunu şu anda sergiliyor. Bunların arasında çok azı aslında senin dediğin noktaya geleceğiz. Popüler kültür muhabbetinden yola çıkarsak son dönemde çıkmış oyunları çok az görüyoruz. Hani Call of Duty'ler, Medal of Honor'lar falan bu tarz oyunlar yok. Neler var? Portal var mesela yakın dönemde çıkmış olan. Onun dışında Flow var ki PlayStation 3'ün en başarılı oyunlarından birisiydi. Journey ve Flower'ı bilen arkadaşlar zaten bu oyunu da hatırlayacaklardır. Geri kalan oyunlar da böyle geçmişten. Pac-Man, Tetris, Myst, SimCity, işte yine Sim gibi oyunlar bu alanda yer alıyor. Yıl sonuna kadar 40 tane oyunun tanıtılacağı söylendi, sergileneceği söylendi. Sanat konusunda yine sana katılıyorum
enteresan
ama
enteresan bir yaklaşım olmuş.
Yani farklı bir şey olmuş. Bu hala çok tartışılan bir konu aslında. Kimisi diyor ki yani imkansız, olamaz diyor. Senin gibi hani sonuçta bunlar satılan şeyler.
Sanattan anlamayan insanlar diyor. Senin gibi sanattan anlamayan insanlar bu olamaz.
Estağfurullah. Yani senin görüşüne göre olmayabilir. Ki oyun dünyasında oyun yapan insanlar bile bunu söylüyor. Yani sanat değil diyor. Bir tarafta işte müzeler yavaş yavaş sanat olarak kabul ediyorlar. Bilmiyorum, siz arkadaşlar sanat olarak kabul ettiğiniz, ya bu oyun sanat eseriydi dediğiniz oyunlar var mı acaba?
Evet, yorumlarla katkıda bulunursanız seviniriz aslında. Evet. Ben bunları da görmüş oluruz. Şimdi ben teknoloji dünyasında bazı gelişmelere kısa kısa değinmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Gmail. Artık 25 megabaytlık o dosya aktarım kotasını e-postalarda kaldırmış durumda. 2 GB'a kadar, hatta 2 GB demeyeyim pardon, 20 GB'a kadar dosyaları karşı tarafa transfer edebiliyoruz. Bu çok uçuk bir rakam olmuş. Her türlü dosyayı gönderebileceğimiz anlamına geliyor. Bunun için de tabii ki kendi Google Drive'ı kullanıyor. Eğer bir şey gönderecekseniz size seçenek sunuyor. Diyor ki Google Drive'a yükle, bunun üstünden paylaş diyor. Aslında bu e-postada attachment olarak göndermenin ötesinde siz kullanıcıya cloud'u kullanarak link gönderiyorsunuz. Bunu Dropbox'ta ben zaten yıllardır yapıyordum.
Evet.
Şimdi bunu otomatikleştirilmiş ve seçenek haline getirmiş durumda firma. Biraz da zaten kendi sunduğu cloud bulut servisini pazarlamayı
ya geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor. Yalnız benim Google Drive bayağı bir hayatıma girdi. Kendi açımdan söyleyeyim. Hani yaptığım işlerde çok kullanıyorum. Bu konuda ben Google'ı başarılı buluyorum.
Açıkçası ben de orada karlı bir alışveriş yapmıştım. Google Drive ilk lanse edildiğinde 5 dolara bir kampanyası vardı. 20 GB ek alan sunuyordu yıllık 5 dolar ödemeyle. Biz o zamanlar Erdi ile üye olmuştuk. Ve şu an fiyatlara baktığımızda aynı kapasiteyi birazcık arttırmışlar. 25 GB yapmışlar. Satın almak için 60 dolar ödemeni istiyorlar. Oo. Ve bizim gibi eski üyeleri de kaldırmıyorlar sistemden. Teşekkür ediyoruz orada. Google'a. Bu bizim gerçekten çok işimize yaradı. Bir diğer haberim de HTC One X kullanıcıları için. Zaten kendileri biliyorlar. Fakat diğer telefon kullanıcılarına şunu söyleyelim. HTC One X 4.1.1 güncellemesini almaya başladı. Ülkemizde bazı kullanıcılar da yavaş yavaş telefonlarını güncelleyip memnun kaldıklarını söylüyorlar. Genel olarak 4.1.1 güncellemesiyle beraber telefon biraz daha seri hale geliyor. Aynı zamanda pil ömrünün biraz uzadığı söyleniyor. Ve tabii ki artık yeni işletim sisteminin getirdiği ek özellikler, Google Now gibi özellikler de ülkemizde ne kadar servislerden çok fazla yararlanamıyor olsak da telefonla hayatımıza girmiş durumda olacak. Bir telefonun güncelleme alıyor olması her zaman iyidir. Yani hangi marka olduğu fark etmez. Asus 144 Hz'lik yeni bir monitör piyasaya sürmek üzere ve bunu detaylandırmış durumda. 24 inçlik monitöre baktığımızda Full HD çözünürlüğüne sahip olduğunu görüyoruz. 1 milisaniye tepki süresi var. Tien panel kullanıyor. Zaten genelde oyuncu monitörleri Tien panel kullanıyor. 144 Hz olması da aslında 120 Hz'in biraz daha üstüne çıkmışlar. Hem tarama hızını arttırıyor. Daha hızlı görüntüler görmenizi sağlıyor. Daha ekranda kadar görüntüler. Daha hızlı tazeleniyorsa o kadar akıcı görürsünüz. Hem de daha iyi bir 3 boyut deneyim sunacağını iddia ediyor Asus bu monitörle beraber. Pivot moduna da geçebiliyor monitör. Bu oyuncu monitörlerinde görmediğimiz bir şey genelde. Dikey konuma getirip eğer bir tasarım veya sayfa çalışması yapıyorsanız bu monitörü o alanda da kullanabilirsiniz ki Tien paneller genelde renk skalalarının biraz daha düşük olması, IPS paneller gibi geniş görüş açıları sunmamaları nedeniyle pek tasarımda çok kullanılmazlar. Bu monitör yine oyunculara yönelik bir monitör olacak. iTunes 11'e yayınlandı bu arada. iTunes'un en çok eleştirilen özelliği, yani daha doğrusu kötü yanı diyeyim, eleştirilen yanı yavaş çalışmasıydı ve karmaşık yapısıydı. iTunes 11 ile beraber PC kullanıcıları da artık iTunes'un Mac'te olduğu kadar hızlı bir şekilde, seri bir şekilde kullanmaya başlayabilecekler. Çünkü daha hafif bir versiyon. Aynı zamanda yeni cloud desteği, bulut destekli servislere de gelişmiş özellikler eklenmiş durumda. Eğer iTunes üzerinden tabii ülkemizde satın alamıyoruz. Fakat yakın bir zamanda film şirketleriyle ve müzik şirketleriyle anlaşmaya başladı Apple. Hani iTunes ülkemizde de kullanmaya başlayabileceğiz. iTunes üstünden satın aldığınız bir müziği veya filmi bilgisayarınızda dinlerken yarım bırakıp tablete geçtiğinizde artık film orada devam edebilecek kaldığınız
çok
yerden.
Çok başarılı bir olay.
Evet, bu başarılı bir olay. Güzel bir özellik olarak eklenmiş. Yeni gelişmiş özellikleri denemek istiyorsanız da ücretsiz olarak indirip bu yazılımı hemen denemeye başlayabilirsiniz. Özellikle Apple ürünlerine sahip kullanıcılar açısından oldukça iyi bir haber. Microsoft ilk Avrupa mağazasını açmaya hazırlanıyormuş ve İngiltere'de açacakmış ilk mağazasını. 2013'ten sonra da daha fazla Avrupa ülkesinde yaygınlaşıp yaygınlaşmayacağı konusunda henüz net bir bilgi yok. Microsoft'un Avrupa'da mağaza açması demek Windows Phone 8 ile beraber diyelim buna, aslında ürünlerinin Amerika dışında çok daha fazla görülmeye başlayacağının bir işareti oluyor. Eskiden Microsoft'a baktığımızda deneysel ürünler çıkartıp sadece Amerika'da sattığını görüyorduk. Mesela Zoom MP3 çalarları vardı. Evet. Çok geniş kitleler tarafından merak ediliyordu fakat Amerika dışına çıkmadı firma. Artık bu mağazalar sayesinde Microsoft ürünlerini deneme fırsatı bulacak Avrupalı kullanıcılar. Umarım ülkemize de bir tane açarlar. Hem de umarız ki firmanın hani bu işleyiş yapısı, pazarlama taktiği değişir. Ve biz de ürünlere ülkemizde de hemen Amerika'dakiyle eş zamanlı olarak ulaşmaya başlarız. Bir diğer haberde Windows 8 için geliştirilmiş o modern arayüzde çalışan uygulama sayısı 20.000'i geçmiş. Bu önemli bir haber çünkü yazılımın, yani daha doğrusu işletim sisteminin yayınlanmasının üstünden çok kısa bir zaman geçti. Ve 20.000'e ulaşılmış olması da modern arayüzün en azından masaüstü yazılımcıları tarafından kabul gördüğünün bir göstergesi oluyor.
Senin kısa kısa haberlerin bitti sanırım. Benim son büyük haberimden sonra ben de kısa kısa haberlere geçip programı tamamlarız diye düşünüyorum. Efendim GTA serisi 125 milyon adet satmış tamamı.
Oldukça etkileyici bir rakam.
Evet ve bu 125 milyonluk rakamın 25 milyonunu GTA 4 kapsıyor. Geri kalanını söylememişler. Bundan ziyade birazcık sevindirici bir haber var. PC sürümünün ortaya çıkması için 100 bin adet imza toplanmış ki geçenlerde bu 40 bin sayı rakamındaydı falandı. Ben şunu düşünüyorum, PC sürümünün es geçilmeyeceği fikrindeyim. Yani,
zaten kesin ilk önce konsolları bir kayma alacaklar. İlk konsola çıkacak her zamanki gibi. Konsolda satış yaptıktan sonra PC'ye de...
Red Dead Redemption'ın herhalde çıkmamış olması PC kullanıcılarını biraz endişelendiriyor ama Grand Theft Auto gibi bir oyunun PC'ye çıkmaması
ya
çok
Grand
zor.
Grand Theft Auto 4 bütün ek paketleriyle çıktı.
Evet, aynen öyle.
Yani özel bir paket vardı. Sadece o yoktu. Onun haricinde bütün ek paketleri PC'de oynama fırsatı buldu.
Aynen öyle. Bundan ziyade bir de haberimiz var. Mobil platformla ilgilenen GTA hayranları için. Daha önce bildiğiniz gibi arkadaşlar GTA 3 mobil platformlara çıkış yapmıştı. 10. yılını kutlamıştı. Şimdi sırada GTA Vice City var. Şimdi ben birazcık bunu görünce hüzünlendim mi diyeyim, yaşlanıyor muyuz diyeyim. Yani biz bunu tüplü böyle şeylerde, televizyonlarda falan monitörlerde oynarken şimdi mobil cihazlarda bu oyunu görmek, ya diyoruz yani ne kadar hızlı geçiyor vakit falan. Kısa keseceğim. 5 dolarlık fiyatıyla çıkış yapacak arkadaşlar.
Oldukça da uygun bir fiyat.
Yani bu oyunu oynamışsanız bile 5 dolara alıp mobil olarak cebinizde taşırsınız diye düşünüyorum. Buradan isterseniz hemen kısa kısa haberlerimize geçelim. Geçtiğimiz hafta konuşmuştuk zaten. Steam'in 50 milyon kullanıcısı olduğundan bahsetmiştik. Black Friday indirimlerinin yaşandığı Steam'de geçtiğimiz hafta 6 milyon kullanıcı aynı anda platforma bağlanmış. Bu önemli bir rakam çünkü PC kullanıcılar açısından. Bundan ziyade konsolun satışlarının, özür dilerim, oyun satışlarının da Black Friday'de nasıl konsollar çılgınlar gibi sattıysa evet. Amerika'da dijital oyun satışlarının da başarılı gittiğini belirtiyor Valve. Bundan sonraki haberimiz arkadaşlar Nintendo Wii'nin minilenmiş hali diyelim. Wii Mini hakkında ki
enteresan bir cihaz.
Şeyi çok güzel ama tasarımı çok hoşuma gitti. Evet. Yani Wii çok başarılı bir konsol değildi ama Wii Mini çok başarılı duruyor. Maalesef konsol sadece Kanada'da çıkış yapacak. Avrupa'ya gelmeyecek ve ilginç olan şey konsol online olarak işlemeyecek. Yani online özelliği
zaten
yok.
Zaten online altyapısı hani Wii'nin çok iyi değildi.
Aynen öyle.
Kaldırarak iyi iş yapmışlar.
Ve GameCube desteği de yer almayacak. Yani GameCube oyunlarını oynayamayacağız. Tekrar belirteyim arkadaşlar. Bu konsol sadece Kanada'da çıkışını gerçekleştiriyor. Bunun ardından gelen haberimiz arkadaşlar Xbox'ın eski tasarımcısının yaptığı bir yorum üzerine dayalı. Ed Fries konsolların Apple modelini benimsemesi gerektiğini düşünüyor. Bundan kastı şu. Apple'a çıkan, daha doğrusu işte iOS üzerinden çıkan oyunların rahatlıkla yamalanabildiği, güncellenebildiği ve bunlardan Apple'ın herhangi bir ücret almadığını belirtiyor ve aynı şekilde PlayStation'ın ve Xbox'ın da bu yönde gitmesi gerektiğini düşünüyor ki bu neslin en başarılı oyunlarından birisi, bağımsız oyunlarından birisi Fez'di ve Fez yapımcıları ve Microsoft çok büyük kavga etmişti bu konudan dolayı. Çünkü bir yama yayınlanması gerekiyordu. Oyunu bozan bir bug vardı ve Microsoft bunun için tekrar bir lisans almalarını istemişti. Bu konuda büyük sıkıntı yaşanmıştı. Bunun üzerine gelen bir yorum bu. Ben de katılıyorum ki Nintendo Wii U bu konuda herhangi bir ücret almayacak. Tıpkı PC platformunda ve Apple platformunda olduğu gibi. Son haberimiz de biraz üzücü bir haber. God of War filminin yazarları şöyle bir yorumda bulunmuşlar. Biz demişler eğer başarılı bir film yapmak istiyorsak, uyarlama yapmak istiyorsak hikayeden feragat etmemiz lazım demişler ki Clash of Titans ve Immortals gibi işte yine böyle mitolojik olayları kendine baz alan temalı oyun filmler vardı. Eğer biz bu filmlerden farklı bir şey yapmak istiyorsak yani kurgudan feragat edip farklı bir şey ortaya çıkarmamız lazım diyorlar. Yani
ya genelde her oyun filminin başarısız olmasının altında yatan neden de budur. Senaristlerin alakasız, oyunla yakından uzaktan ilgisi olmayan.
Yani karşımıza Kratos'u bile göremeyebiliriz herhalde. Yani çünkü
Max Payne'i nasıl rezil etmişlerdi sen de biliyorsun. Aynen.
Çok ciddi değişiklikler olarak karşımıza çıkacağından bahsetmişler. Son olarak kısaca bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Son dakika haberi olarak girdi çünkü bu araya. God of War Ascension'ın multiplayer betası açıldı. Kayıt yaptırabiliyorsunuz. İlgili künyeden, bölüm sonu canavarından tabii ki de girerek oradaki haberden kendi kaydınızı yaptırabilir ve şanslıysanız bu deneyimi oyun çıkmadan yaşayabilirsiniz diye düşünüyorum.
Evet, önemli bir konu. Yine 2-1'in sonuna geldik. Umarım sizler için eğlenceli bir program olmuştur. Videonun sonunda oldukça uzun bir video yayınlayacağız. Bunu Erdi tavsiye etti açıkçası. Dedi ki tam 2-1'in sonuna yakışacak bir video dedi. Gerçekten bir ekip Grand Theft Auto'yu olabilecek en üst seviyede tekrar gerçek hayatta live action videosunu hazırlamış. Ben çok beğendim Tala. Evet, büyük bir emek harcamışlar. Tamamen bilgisayar ortamında çok çeşitli sahneler çekmişler. Açıkçası web ortamında yayınlanan videolarında hangi seviyelere ulaşabileceğinin iyi bir göstergesi.
Freddy'den sonra.
Evet, burada bir açıklama yapamayan 7 dakikalık bir video. İsterseniz burada videoyu sonlandırabilirsiniz. Ben çok izlemek istemiyorum derseniz ki ben izlemenizi tavsiye ediyorum. Çok aksiyon dolu, güzel bir video olmuş. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Hello.
Who is this?
Nico Bellic.
You're going to the club on 5th and Meadow. You wait outside. The big bus will pull up in about 20 to 30 minutes. You get on that bus too. There's a man riding already. I need his phone. I will text you his number. This is very important. Don't mess it up.
Yes, hi.
Who is this? Are you at a concert?
Trying to get a hold of someone.
I have no idea what you're talking about.
I want to ask you a few questions. It's our midnight survey.
You know how much money you're wasting?
Riley, talk to this piece.
May I ask who's calling?
Ladies and gentlemen, thank you. Oh, I'm so happy.
Now you're happy.
Why don't you come see me? I think we can talk about some things now.
I'm tired of all this talking. Just give me something to do.